Parlamentoların dostluğu.
Sevgili dinleyiciler, Parlamentoların Dostluğu programına hoş geldiniz. Yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta biraz Orta Asya'ya doğru yolculuk yapacağız. Konuğum Özer Ravanoğlu, bir yazar, bir seyyah. 25 yıldır Kırgızistan'da hayat sürüyor. Kazakistan'da, Özbekistan'da özellikle yazı hikayelerinin peşinde. Tarihin izinde bir seyyah, bir yazar. Kendisi bir vesile Türkiye'deydi. Kırmadı, programımıza sizlerle bir araya gelmek için davet ettik. Ve şu an stüdyomuzda. Özer Ravanoğlu, üstadım hoş geldiniz.
Sağ olun, çok teşekkür ederim.
Türkiye'ye de hoş geldiniz.
Evet, sağ olun.
Programımıza da hoş geldiniz.
Sağ olun.
Sevgili dinleyiciler, programda biraz tabii ki Parlamentoların dostluğunun gücü halkların dostluğuna dayanır. Eğer halkların, kültürlerin dostluğu, birlikteliği, kardeşliği olmazsa parlamentoların dostlukları da yavan kalır. Bu bağlamda Türkiye ve Orta Asya'nın hem kadim bir tarih, hem kadim bir kültür, hem de soydaşlığı söz konusudur. Dolayısıyla bizim Orta Asya'yla bağımız dün olduğu gibi bugün de, bugün olduğu gibi yarın da olmaya devam edecek. Orta Asya neden önemli? Son yıllarda uluslararası terör mekanizmalarının da başta Fergana'yı bir terör merkezi gibi algılatma çabalarına karşı Kırgızistan'ın kendini düzgün ifade edebilme hakkı olduğunu düşünüyoruz. Biz Fergana'yı ilmin yuvası olarak bildik. Orta Asya'da İlim hareketleri, düşünce hareketleri Türk kültür ve medeniyetinin, İslam kültür ve medeniyetinin en öncü isimlerinin yetiştiği ve bölgeye dağıldığı bir merkez olarak bildik. Ancak hatırlarsınız geçtiğimiz yıl başta Amerika olmak üzere bazı ülkelerdeki terörist faaliyetler de Fergana odaklı gösterilmek suretiyle adı İlimle anılan bir bölgeyi, barışla, huzurla anılan bir bölgeyi terör bölgesi gibi algılatma çabalarına şahit olduk. İşte konuğumuz bu kafa karışıklığı hususunda da bize aydınlatıcı bilgiler verecek. Biraz Sultan Gariyev'e, biraz Enver Paşa'ya böyle selam vere vere gideceğiz. Ama önce biraz Özer Ravanoğlu'nu kendi dilinden tanıyalım. Ardından Kırgızistan sohbetimize başlayalım. Özer Ravanoğlu kimdir? Özer Ravanoğlu'nun dilinden dinleyelim.
Efendim, evvela TRT'ye bize böyle bir imkan verdiği için TRT'ye ve sizlere çok teşekkür ediyorum. İkinci olarak da şu anda Suriye'de savaşa katılan askerlerimize Cenab-ı Hakk'ın başarılar nasip etmesini dilerken onlar da yüreklerini ferah tutsunlar istiyorum. Çünkü onların Çanakkale'de şehit olan bir askerden, İstanbul burçlarında şehit olan bir askerden hiç farkları yok. Onlar kadar namlı, onlar kadar şanlı bir tarihin hizmetkarı olarak orada vazife görüyorlar. Onları tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak onları başarılı kılsın diyorum.
Amin.
Ben aslen Mersinliyim. Mersin Silifke'de doğdum. 25 yıl önce Diyanet Vakfı beni Orta Asya'ya camiler inşa etmek üzere. Çünkü esas mesleğim benim mühendisliktir. Camiler inşa etmek üzere gitmiştik. Kazakistan'da Talgar, Miçirun, Nikolaevka. Üç kasabada cami inşaatına başladık. Sonra gelen talimatla ikiye bölündük. Ben yanıma 5 tane Türkiye'den getirdim ustayaları. Kırgızistan'a geçtim. Bişkek'in 200 kilometre dışında Koçkor kasabasında bir cami inşa ettik. Mimar Sinan projelerini tatbik ettik orada. Kilometrelerce uzaktan bakılsa da Türkiye'nin yaptığı bir cami olduğu her haliyle belli oluyor. Çünkü Orta Asya'da aşağı yukarı 200-300 senedir doğru düz cami yapılmamış. Yani bu mimari geri kalmış. Her ne kadar Anadolu'daki mimarinin temeli oraya dayansa da Anadolu'da bu gelişmiş Sinan'la doruğuna çıkmış. Fakat oralarda bu iş uzun süre yapılmadığı için hatta mevcut değerler de tahrip edildiği için biraz unutulmuş ama Buna rağmen çok müthiş bir faaliyet var. Çok fazla miktarda camiler inşa edildi şu son 15-20 sene içerisinde. Ben 25 yıllık devresinde biliyorum. Çünkü 1994'te gitmiştim ben oraya. Koçkor'a cami yapmak için. Evet. Ondan sonraki devrelerde hep zaman zaman çoğunlukla orada olmak üzere, kısmen Türkiye'de olmak üzere 25 yılımızı tamamladık. Orada tabii birçok olaylara şahit olduk. İnşallah bunları da vaktimizin nispeti, müsaade ettiği nispette sizlere aktarmaya çalışırım.
25 yıldır Bişkek'teyiz, Kırgızistan'dayız.
Çoğunlukla oradayız, evet.
Evet. Peki size Kırgızistan'ı bize birkaç kelam ederek anlatın deseler hangi kelimeleri seçersiniz?
Efendim Kırgızistan 1994 yılında gittiğimizde özellikle dini ve milli meselelerde bir hayli gerideydi. Farkında değillerdi birçok şeyleri. Çünkü her toplumda toplumun lokomotifleri vardır. Yetişmiş şairleri, edipleri, yazarları, düşünürleri vardır. Bunları zaman zaman hep tasfiye etmişler. Hele 1937 yılında Stalin zamanında çok büyük bir jenozit hareketi olmuş. Bütün Türk dünyasında. Ben Bakü'de de bulundum. Caddelerde bazen rastlıyorduk. Bir apartmanın kenarında 10 tane kapısının kenarında tabela var. Doğum tarihleri farklı, ölüm tarihleri 1937. Oranın şairleri, edipleri, yazarları hep Sibirya'nın o soğuk ikliminde yok edilmişler. Geriye kalan toplum da genellikle o seviyeyi tekrar, o adamları tekrar kazanınca da bir 20-30 sene belki 40 sene geçmesi gerekiyor. O süre zarfında ikinci bir jenozit hareketi olmuş ve tasfiye edilmiş. Ama mesela o ilk gittiğimizde benim orada gördüğüm 4 tane onların bayramları vardı. Birincisi yılbaşı. Mutlaka kutlanması gereken daha yılbaşına bir hafta 10 gün kala sokaklarda ellerinde şişelerle genç kızların bile içki içtiklerini gördüm ben. Efendim ondan sonra 8 Mart Kadınlar Bayramı, 21 Mart Nevruz Bayramı, bir de doğum günü. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı falan bunlar hiç bilmiyorlardı. Ama bugün öyle değil. Bugün çok farklı. O yılbaşları içki içenler yollarda, sokaklarda düşüp kalkanlar son derece azaldı. Bir değişim var. Hiçbir camide yaş ortalaması 30'u bulmaz. Hep genç. 18, 15, 10'da, 10'da, 16, 20, 21, 22 filan. Yani şöyle bir baksanız iki safta bir tane 45 yahut 55 yaşında bir adam çıkar. Hep genç. Büyük bir eğilim var dini hayata karşı. Ve bunun da tezahürlerini görüyoruz. Mesela ben oradayken birkaç ay evvel Myanmar futbol takımı geldi. Kırgızlar onlarla maç yapmadılar. Siz Myanmar'da Müslümanlara zulmediyorsunuz, biz sizi muhatap kabul etmiyoruz diye geri gönderdiler. Bu bence çok büyük bir doğumun ilk ışıklarıdır, ilk görüntüleridir. Mesela Kudüs'le ilgili bir toplantı yapıldı. Beni de konuşmacı olarak davet ettiler orada. Ben Kudüs'ün tarihini anlattım. Onlar şu andaki durumunu bahsettiler. Maalesef oradaki konuşmada dil birliğimiz yoktu. Toplantıyı organize eden Kırgız olmasına rağmen Rusça konuştu. Kırgızca bilmiyor. Ben Türkçe konuştum. Bir Filistinli vardı o Arapça konuştu. Bir Kırgız arkadaşımız vardı o da Kırgızca konuştu. Dört dil. Bizim en büyük problemlerimizden birisi bu dil birliği ve alfabe birliğinin olmayışı. Bir de fikir birliğimizde de bazı eksiklikler var. Mesela Şam'da bir adama sorsanız nesin diye sorsanız Arap'ım diyor. Kahire'deki sorsanız o da Arap'ım diyor. Medine'deki sorsanız o da Arap'ım diyor. Libya'daki de Arap'ım diyor. Efendim Basra'daki de Arap'ım diyor. Bağdat'taki Arap'ım diyor. Biz de Ankara'da size sorarsak Türk'üm diyorsunuz. Bakü'de sorarsak Azeri'yim diyor. Efendim Kırım'da sorarsanız Tatar'ım diyor. Kırgız'ım, Kazak'ım, Uygur'um, Başkurt'um, Telavut'um bitmiyor yani. Bir kelimede henüz birleşmiş değiliz. Bütün bunlara rağmen dünya bizden korkuyor. Ya bunlar başlarını kaldırır biraz daha güçlenirlerse diye bir endişeler olduğu kanaatindeyim.
Evet. Kırgızistan peki 25 yıl önce gittiğinizde fotoğraf buydu.
Evet.
Bu 25 yıllık süreç içerisinde acı tatlı elbette hatıralar yaşadınız. Bunların evet. Bir kısmını kitap haline getirip Doğudan evet. Batıdan Hikayeler adıyla yayınladınız. Ve seyahatleriniz evet. De devam ediyor. Evet. Kazakistan'a gittiniz, Özbekistan'a gittiniz, Türkmenistan'a gittiniz, Uygur'a gittiniz. O bölgelerde gerçekten çok acılı hikayeler var. Evet. Özellikle Sovyetlerin dağılmasıyla beraber Türkiye'nin bölgeyle kurmaya başladığı 90'lı yılların başında bir de temas var. O temasta yaptığımız hatalar var. Bunları o bölgede halen yaşayan birisi olarak birkaç kelam etmek ister misiniz?
Efendim şimdi Bizim o bölgelerle ilgili hiçbir hazırlığımız olmamış. En duyarlı olanımız bile, milliyetçiyim diyen, o bölgelerle ilgili fikirleri, düşünceleri olanların bile hazırlıkları yok. Birisi çok güzel şiir yazmış, ikincisi o şiiri çok güzel okumuş, üçüncüsü de ağlamış. Yani Sovyetler Birliği o yolları bize açıncaya kadar, Sovyetler Birliği dağılıncaya kadar daha doğrusu, bizim fazla bir hazırlığımız, yaptığımız bir şey olmamış. Bu büyük bir nakısa, büyük bir eksiklik. Bunu telafi etmenin çabası içerisindeyiz şimdi. Ama meseleyi biraz kökten alırsak, biz 2000 sene bilafasıyla dünyaya hükmetmiş bir milletiz. Hun Kağan'ı Pekin'de oturuyordu. Pekin'in adı o zamanki Türklerin dilinde Han Balık'tı. Balık şehir manasına geliyor, Han şehri. Pekin'de oturan Hun Kağan'ın nefesi Macaristan'a kadar gidiyordu. Nitekim Macaristan'a dünya literatüründe adı da biliyorsunuz ki Hungari, Hun kelimesinden kaynaklanıyor. Evet. Ve dolayısıyla biz 2000 sene birbirine devrederek, yani Hunlar Göktürkler, Göktürkler Uygurlar, Harzemşahlar, Selçuklular, Osmanlılar, bilhafasıyla Babürşah, Altınordu, bir sürü devletlerimiz var. Birbirine devam ederek 2000 sene dünya hakimiyetini yaşamış bir milletiz. Dolayısıyla dünyanın bilinen topraklarının Kahir ekseriyetinde de izlerimiz ve hatıralarımız var. Ben bu orayla ilgili bu notları yazarken Tanrı Dağları'nın Gözyaşları ismini kitaba çok sonradan koymak aklıma geldi. Çünkü şöyle düşündüm. Tanrı Dağları badilerinde yetiştirdiği bu asil ve büyük milleti bütün dünyaya adalet ve nizam versin diye gönderdi. Dünyanın birçok yerine de adalet ve nizam kurdu. Oralardan gelen zafer türkülerini yıllarca, asırlarca Tanrı Dağları dinledi. Ama 150 senedir makus bir talihimiz var ve gözyaşı hakim hep. Düşündüm ki sadece biz ağlamıyoruz. Tanrı Dağları da bu gözyaşlarına katılıyormuş gibi geldi bana. Onlardan bir iki tanesini anlatmak isterim.
Buyurun.
Misal olsun diye. Mesela bir Azeri kadınla tanıştım ben Kazakistan'da. Azeri kadın Karabağlı. Ben çok zor anlatıyorum bunu da. Karabağ'ın bir köyünden köylerin Ermeniler basıyor. Zaten günlerdir duyuyorlar köylerde bir takım hazırlıklar olduğunu. Kadın üç çocuğuyla beraber yollardan değil, dağlarda, çalıların, ormanların içinde. Çünkü yolları da kesmiş Ermeniler, katlediyorlar. Bir kısmının ayağında ayakkabısı var, bir kısmının ayakkabısı yok. Apar topar evlerinden çıkıyorlar. Çıktıktan biz kısa bir süre sonra da basılıyor. Oraya bir köye geliyorlar. Ayakları filan eli yüzü kan içinde çukurlara düşerek yol. Karanlık, çallı çırpı düz yol değil. Sonra Bakü'ye kadar özetlersek Bakü'ye geliyor. Bakü'de Türkiye Kızılay'ın kurduğu çadırlarda bir süre kalıyorlar. O ara birisi geliyor diyor ki Türkiye'den gelenler yetim çocukları topluyorlar. Sen üç çocuğa bakamazsın. Götür bu üç çocuğu Kızılay'a ver diyorlar. Kadın üç çocuğunu alıyor Türk Kızılay'ına veriyor. O gece sabaha kadar ağlıyor. Çok zor geliyor çocuklarına ayrılmak. Sabahleyin diyor ki artık çöpçülük yapacağım, dilencilik yapacağım, çocuklarımı vermeyeceğim, alacağım diyor. Geliyor, daha oradaki yetkililer gelmemişler. Ama yağmur gibi gözyaşı içinde sabaha kadar ağlamış. Oradaki yetkililer gelince onlara derdini anlatmaya çalışıyor ama konuştuğunu onlar da anlamıyor. Hem ağlıyor hem konuşuyor, dili dolaşmış birbirine. Neyse anlaşılıyor, bir çay söylüyorlar. Çok da iyi insanlardı diyor. Demişler ki çocukların için ne endişe ediyorsun? Biz çocuklarınızı yediririz, içiririz, giydiririz, okuturuz. Her yönüyle biz ona sahip çıkarız. Neyse çocuklar gelince her biri bir tarafından sarılıyor. Ana bizi bırakma diye. Çocuklarını alıp çıkıyor oradan. O sırada kocası cepheden geliyor. Bir süre bunlarla beraber oluyor, gidiyor. Kocası gittikten sonra şehit olduğu haberi geliyor kocasının. Havalar da soğudu diyor. Birisi geliyor diyor ki biz diyor Kazakistan'a gidiyoruz. Orada bir Azeri kardeşimiz çiftlik kurmuş. Biz oraya gideriz. O bize çiftlikte de iş verir. İstiyorsan sen de gel diyorlar. Peki nasıl gideceğiz diyor. Bir kamyon tuttuk biz diyorlar. Kamyonda kişi başına şu kadar ruble vereceksin. Daha milli paralar yok o zaman. Bu küpelerini satıyor. Bir miktar para biriktiriyor. O parayı veriyor. Ve Kazakistan yoluna çıkıyor. Üç çocuk. Ve yola çıktıktan bir süre sonra fark ediyor ki dördüncü çocuğa da hamile. Bilmiyor. Onu da sonradan öğreniyor. Kocası gelip gittikten sonra öğreniyor. Kazakistan'a geliyorlar. 3-4 günlük yolu 15 günde geliyorlar. Zaman zaman seller yolu almış. Zaman zaman araba arıza yapıyor. Açık kamyon. Gündüzleri yanıyorlar. Geceleri donuyorlar. Kara iklimi. Gece gündüz arasında sıcaklık farkı çok fazla. Bizim cami yaptığımız yere geliyorlar. Biz Talgar'dayız. O zaman cami yapıyoruz. Türkiye'den ustalarımızla birlikte. Talgar'ın içinde iki defa turluyorlar. Sonra bir çeşme başında duruyorlar. Diyor ki başlarındaki kafile reisi, bizim aradığımız kişi 6 ay evvel Kırgızistan'a göçmüş. Biz şimdi Kırgızistan'a oraya gideceğiz. Bir adres aldık, oraya gideceğiz. ben şoförle anlaştım. Kişi başına 600 ruble verirseniz sizi de götürecekler. Bana hiç verecek parası yok. Biraz sonra toplarım, kafile gidiyor. O kaldırımın üstünde kalıyor. Önce çocuklarından ağladığını saklıyor. Bir süre sonra saklayamaz hale geliyor. En küçüğü 3 yaşında çocukların. En büyüğü 9 yaşında. 3 tane çocuk. O 3 yaşında olan ablalarının gözyaşlarını söylüyor. Hepsi ağlıyor. Sabahın 7'si öğlen olmuş. Çok uzaktan bir ezan sesi geliyor. Gözünün önüne köyü geliyor. Dedesi geliyor. Dedesi hep dermiş ki hiç korkmayın. Sahiplerin sahibi Allah'tır. O mutlaka bizi görür. Mutlaka bize yardımcı olur. O arada karşıda bir evden bir kadın pencereden bir şey çıkarıp silkeliyor. Bunlara bakıyor. 2 saat sonra kadın bir şey için bahçeye çıkıyor. Yine onlar orada duruyor. 2 saat geçmiş yine onlar da duruyor. Acıkmışlardı. Ekmek alacak kadar bir parası var ama nereden alacağını bilmiyor. Yiyecek hali de yok zaten. Saat 5 olmuş. Kadın bakıyor bunlar hala orada duruyor. Buna yardım için geliyor. Herhalde diyor elinizde bir adres var. Yeri bilemiyorsunuz. Nereye gideceksen adresi ver ben sana tarif edeyim diyor. Bunu konuşacak hali yok. Adres falan da yok zaten. Neyse eşyalarını alıyor. Küçük kızın elinden tutuyor eve götürüyor. Evet. Diyor ki şimdi anlat bakalım diyor. Bir de çay koyuyor. Ev belli o da çok fakir bir aile. Bir Kazak yaşlı bir kadın. O sırada da komşulardan görenler oluyor. Onlar da geliyor. Belki bir yardımları olur diye bütün teferruatıyla onları anlatıyor ama dinleyenler dağılıyor. Bu dağılıyor gözyaşları içinde. Neyse çay içiyorlar. Onların hepsinin evinde yokluk çektikleri için mutlaka imkan buldukları zaman bol miktarda reçel yaparlar. Reçel, ekmek, çay karınlarını da doyuruyor. Çocukları yatırıyor. Biraz sonra kocası geliyor kadının. Saat 9'a doğru. Kadın da yatmış. Belki 10 saat. Ama adam sarhoş. Ne bu ayakkabılar? Eve kimleri aldın yine diye bağırıyor. Çocuk, karı koca arasında münakaşa çıkıyor. Kıyameti koparıyor adam. Sarhoş da. Neyse yatıyor. Gidiyor, geliyor. Bir hafta sonra o evden kovuyor bunu adam. Biz kendimize bakamıyoruz. Bu nereden çıktı diyor. Bahçelerinde 3-5 tane elma ağacı var. Oradan topluyor 10 kilo, 20 kilo. Alıp pazarda satıp geliyor adam. Kadın arkasından bağırıyor. Yine sarhoş arkadaşlarınla meyhaneye falan gidip de bu 3 kuruşu da orada harcama. İşte eve alınacak şeker lazım, çay lazım filan. Aile içinde de böyle bir sıkıntı var. 6. 7. gün sandalyeye kaldırıyor karısının kafasına vurmak üzereyken bu tutuyor. Tamam gidiyoruz diyor. Kapıdan dışarı çıkıyorlar. Bu sefer karşı komşu alıyor. Uzun bir hikaye ben zor anlatıyorum bunu. Evet. Efendim bizim oradaki işçilerimizle tanışıyor. O arada o ikinci evin sahibi oradaki pazar yerinin müdürünü tanıyormuş. Ben onun süt annesiyim diyor. 40 yılda bir işim düşecek diyor. Ben yapmaz mı diyor. Sana pazarda bir yer verse çalışır mısın diyor. Çalışırım diyor. Çok becerikli, görgülü bir ailenin kızı bu. 28-30 yaşlarında filan. Belki 32 daha fazla değil. Güzel de bir hanım. Pazarda soğan patates satarken bizim ustabaşımız gidiyor. 10 kilo soğan 10 kilo patates alırım. Kaç tenge? 7 tenge diyor. Kırgız parası tenge. 6 tengeden olursa ver diyor yürüyor. Bu da arkasından sesleniyor. Allah'tan kork diyor. Ben 3 tane yetime bakıyorum diyor. Öyle deyince çok etkilendim diyor usta. Hemen geri döndüm diyor. 10 kilo bundan 10 kilo benden. Bacı sen nerelisin? Karabağlıyam, Bahtı Karalıyam demiş. Çok sefil vaziyette. O ikinci evin sahibinin de bir oğlu bir kızı var. Kızı Moskova'ya gitmiş. Orada bir işte çalışıyor ama geliş gidiş çok pahalı olduğu için gelemiyor. Yol parasını karşılayamıyor kazancı. Oğlu Bişke'ye gitmiş üniversitede okumak için. İlk 1 ay 2 ay gelmiş. Son 6 ay olmuş. 1 sene olmuş. İkisi hiç gelmemiş. Ne olduğunu da
büyük
bilmiyor.
Büyük bir dram. Evet, gerçekten.
Bir gece saat 12'de kapı çalınıyor. Bu artık işte çalışıyor. Eve bir şeyler de alıyor. Çok mutlu oldu çocuklar. Çünkü sadece bir ev yatacak yeri olması bile onu mutlu ediyor. Beni mutlu etmiyor yatacak yerimin olması. Fazla şey istiyor. Ama her şeyi kaybeden bir insan için bir ev yatak bile çok mutluluk veriyor. Gece 12'de kadının oğlu geliyor. Oğlan Esrar Keş 5 senedir hapisteymiş. Hapisten çıkmış gelmiş. 2 oda bir ev. 3 çocuklu hamile bir kadın. Bir o bir ana. Buraya sığmalar mümkün değil. Bir yer tutmuşlar. Benim hemşehriniz bir arkadaşım var. Osmaniyeli Muzaffer Örtlek inşaat mühendisi. Oradaki yaptığımız inşaatın başında doba duruyor. O diyor ki abi baktım diyor. Hepsi öksürüyor pazar yerinde diyor. Demiş ki bacı sen ne oldu? Niye üşüttünüz? Demiş ki evimiz çok kötü. Çok da soğuk. Ne kapısı var ne penceresi var. Ben bir bakayım sizin evi. Ustalarımız var. Tamir etmek falan mümkün değil diyor. Yani bizim Anadolu tabiri vardır. İt bağlasan durmaz, öyle bir yerdir. Arkadaşlar aralarında para tutuyorlar ve ona bir ev tutuyorlar. Kış geliyor, şantiye kapanır, Türkiye'ye dönüyorlar. Ama ben özet olarak bunu çok teferruatlı anlatmak mümkün değil. Çok ben de her seferinde duygulanıyorum. Bu şeyin tesiriyle bizimkiler Türkiye'ye döndükten sonra hanım doğum yapıyor. Önce çocuğu aldırmak için gidiyor. 10 bin tenge istiyor. 10 bin tenge 200 dolar. Düşüp bayılıyor hastanede. Mecbur doğum yapıyor bu sefer. İşte bizimkilerin de yardım oluyor. Bu yardım neticesinde çocuğun doğumu gerçekleşiyor. Şimdi Muzaffer, adını da Muzaffer koyuyor. O mühendis arkadaşımızın ismini koyuyor. O ısrar ediyor. Diyor ki şehit babasının adını koyun diyor. Yok diyor. Siz olmasanız ben çok perişan olurdum. Sizin yardımınızı unutamam diyor. Adını Muzaffer koyuyor. Muzaffer şimdi 19-20 yaşında. Evet. Böyle hep dramatik şeyler. Yani bunun gibi daha birçokları var. Herhalde talihimiz dönüyor. Aziz dostum. Ben buna inanıyorum.
İnşallah.
Talihimiz dönüyor. Çünkü Kıbrıs hareketiyle biz büyük milletlerin Dündar Taşer vardı. Büyük milletlerin met ve cezir büyük olur derdi. Kıbrıs büyük bir hareketti bizim için. Büyük bir başlangıç. O zamana kadar hep çekilmişiz. İlk defa Kıbrıs ileri attığımız bir adım. Şimdi Suriye ikinci ileri attığımız bir adım oluyor. Ben inanıyorum bu milletin büyük bir doğumu yakındır inşallah.
İnşallah. Peki biraz tabi bu dram sahneleri gerçekten insanı tesiri altına alıyor. Buna benzer sahneler o bölgede ziyadesiyle var. Kazakistan'da var, Türkmenistan'da var, Özbekistan'da var. Biraz son yıllarda gaz para etmeye başladı da bölgede ekonomi güçlenmeye de başladı. Biz biraz isterseniz Kırgız kültüründen bahsedelim. Çünkü Kırgız son yıllarda da kendi kültürüyle de var olmaya başladı. Bişkek biraz imar olmaya başladı.
Evet.
Bişkek sokakları, caddeleri aydınlanmaya başladı. Kültürle beraber yeni bir aydınlanma dönemine inşallah Kırgızistan'da bütün Orta Asya'daki diğer ülkelerimiz gibi girecektir. Buna inanıyorum. Ama sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. 25 yıldır Kırgızistan'da yaşayan birisi olarak.
Efendim şimdi tabii ilk gittiğimiz günlerde çok büyük sıkıntı vardı. Bir rejimden bir başka rejime geçmenin sıkıntıları vardı. Yani 150 kilometre hızla giden bu tarafa giden bir arabadan iniyorsunuz. 150 kilometre bu tarafta giden bir arabaya binmek istiyorsunuz gibi bir tenakuz içindeydi. O eski adetleri de hemen birdenbire silinmiyor. Mesela ben tren istasyonuna gittim. Ahmet Yesevi Hazretleri'ne demiryoluyla gidip bir ziyaret edeyim istedim. Kırgızistan'dan dönüş günlerimdi. Oraya bir köşeye danışma yapmışlar. Üstüne de yazmış danışma 2 somdur diye. Yani ben müşteriyim, benden para istiyor. Yani lokantaya gidiyorsunuz, ne yiyelim diye soruyorsun. Garson diyor ki bahşişimi ver de ondan sonra söyleyeyim en iyisinin ne olduğunu diyor. Onun gibi bir şey çok komik gelmişti bana. O şey yapmak da mümkün değildi, resmini çekmek de mümkün değildi, loş bir yerdi. Ama şimdi yavaş yavaş ticareti öğrenmeye başladılar, para kazanmayı öğrenmeye başladılar. Bizim mesela Türkiye'den çok işçi götürdük biz oraya cami inşaatlarında kullanmak üzere. Çok aşağı seviyede hiçbir vasfı özelliği olmayan düz işçi dediğimiz kimseleri yerlilerden alıyorduk. Onlardan bile bizim ustalarımız şikayetçiydi. Bir saat çalışıyor oturuyor çarşadım diyor yoruldum diyordu. Ama şimdi hiç aratmıyorlar çalışıyorlar işleri öğrendiler. Hatta kendilerinden müteahhitler çıktı. Tamamı Kırgızlardan müteşekkil büyük büyük inşaatlar yapabiliyorlar. Para kazanmayı da biliyorlar yemesini de öğrendiler. Tabii eskiden böyle rejimin verdiği bir meskenet vardı üzerinde. Onların çok büyük bir mağazalar var. Sunmagazin diye Rus Sovyetler zamanından kalma. Onlar hangi ülkede kaldıysa o ülkeye ait olmuş. Sovyetlerin tamamında şubeleri olan bir mağazaymış. Şimdi onlar Ayçörek diyorlar o mağazanın adına. Ayçörek Manasatan'ın gelinin adı. Efendim. Oraya girdiğimizde biz ilk geldiğimiz zaman duvarda 2 tane gömlek asılı. Biri 40 kiloluk adam için biri 140 kiloluk adam için. Oturan adam da bakıyor bu da nereden geldi başımın belası beni ayağa kaldıracak şimdi gibi satıcı da öyle bakıyordu. O bedbinlik o meskenet kalktı üzerlerinden. Bir diriliş arifesinde çok kabiliyetli gençler var mesela ben onlardan bir kısmıyla dostluk ahbaplık yapıyorum. Mesela Kudüs toplantısını onlar organize ettiler. Kudüs'teki Yahudilerin İsrail'in durumunu protesto için toplantıyı organize ettiler. Umma diye bir dergi çıkarıyorlar. Umma ümmet manasına geliyor Kırgızistan'da.
Evet.
Artık turizmi de biraz öğrenmeye başladılar. Ben inanıyorum bir 15-20 senesi var. Bu eski neslin ve eski neslin adetlerinin biraz ortadan kalkması lazım. Yani her şeye rağmen bir canlı, canlılık var, bir hareket var. Nitekim mesela biz gündüz vakti bile bir caddeden geliyorsunuz, kırmızı yanıyor, öbür tarafı da dik gelene yeşil yanıyor ama geçecek bir tane araba yok. İlk geldiğimizde öyleydi. Şimdi kırmızı yanıyor, biz duruyoruz. Yeşil yanan için bekleyenlerin dörtte bir ancak geçiyor, dörtte üç ikinci yeşile kalıyor. Sirkeci gibi oldu. Müthiş bir trafik
bir
var.
Bir hareketlilik
evet,
var.
Evet, çok büyük hareketlilik var. Bana göre ekonominin canlanması bu hareketlilikle alakalıdır. Yani şurada Ankara'dan çıkıyoruz, İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'a kadar yol boyu hep sanki şehir içi trafiği gibi. Bu da Türkiye'deki bir canlılığı gösterir. Biz biraz daha canlanabilsek çok şey değişecek. Dünya politikası değişecek. Bunu biliyorlar. Bu batılı biliyor. Hasımlarımız biliyor. Bizim tamamımız bunu bilmiyoruz. İzin verirseniz mesela bir anekdot anlatayım. Tabii. Onunla ilgili. Manas Üniversitesi'nde çalışan bir hocamız var. Profesör evet. Osman Tutkun Bey. Kimya profesörü. Londra'da okumuş. 1977 yılında diyor, Londra'da talebeyim diyor. Bizim derneğimiz var diyor. Türkiye'li talebelerin dernekleri var. Ben de orada sekreterim diyor. Bize telefon geldi diyor. Hyde Park'ta toplanıyor. Siz de gelin dediler diyor. Kalktık gittik dernekte 5-10 kişi diyor. 80-100 bin kişi vardı diyor Hyde Park'ta. Bütün Afrika'daki Müslüman ülkelerin talebeleri oraya gelmişler. Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın, Suriye'nin, Pakistan'ın, Endonezya'nın, Hindistan'ın 80-100 bin kişi toplamış diyor orada diyor. Konuşmalar yapılıyor diyor. 45-50 yaşlarında diyor bir Arap geldi. Aksanında Arap olduğunu anlıyorum. Ancak Suriyeli mi, Mısırlı mı, Suudlu mu onu bilmiyorum diyor. Diyor ki sen hangi millettensin diyor bu arkadaşımıza. Yeni talebe orada 1-2 senelik talebe. Türk'üm diyor. Çık konuşma yap diyor. Diyor ki ne diyeceğimi şaşırdım önce diyor. Çünkü hiçbir hazırlığım da yok. Böyle bir teklifte beklemiyordum diyor. Benim İngilizcem bu topluluğa hitap etmeye yetişmez demiş. Hiç mühim değil demiş. Türkçe konuşursun birisi tercüme eder demiş. Böyle ısrar edince bu da sormuş. Niye ben demiş. Orada akademisyenler falan da var diyor. Müslüman kim varsa gelmiş oraya diyor. Afganistan'a girmiş Ruslar onu protesto için toplanıyorlar. Onunla alakalı konuşmalar yapıyor. Niye ben deyince bayrak düştüğü yerden kalkar diyor. Bu dünyadaki bir çevrelerin, bir takım çevrelerin bize bakışını gösteriyor. Dost düşman akıllıları bu işin farkında.
Evet. Peki Kırgızistan'dan Türkiye'ye halkın bakış açısını da biraz konuşalım. Yani Türkiye bütün bir millet elbette Kırgız'a, Azeri'ye, Özbekistan'a muhabbetle bakar. Ancak programın başında da ifade ettiğiniz gibi hani biri şiir okumuş, biri onu yazmış, biri de ağlamış evet. Durumundan artık biraz çıkmamız lazım. Büyük kadim bir medeniyetin üzerinde oturuyoruz. Ancak gözümüz medeniyetimize değil, başka medeniyetlerin ışığında, parıltısında bir hikayenin peşindeyiz. Kırgızistan'daki ekonomik bu gelişmişlikle beraber kültürel anlayışta da Türkiye ile ilişkiler bağlamında da neler söylemek istersiniz?
Efendim, Türkiye'de okumuş binlerce talebe var orada şu anda. Mekteplerini bitirmişler, gelmişler. Doktora yapmışlar, yüksek lisans yapmışlar. Yahut kısmen orada, kısmen burada ticari maksatla gidip gelen insanlarımız olmuş. Türkiye'yi görüp de Türkiye'ye hayranlık duymayanlara rastlamadım. İlk 10 sene içerisinde, serbestlikten sonra ilk 10 sene belki biraz eksik, biraz fazla olabilir. Maalesef bizim televizyon programlarımız çok çok çok çok kötüydü. Şimdi sizlere o bakımdan da ben teşekkür ediyorum. Burada orada bu program orada da dinleyenler var. Ben yankılarını alıyorum. Telefon ediyorlar, dinledik filan diyorlar. Mesela Türkiye'de 50 sene evvel Türkçe ezan meselesi Tanrıdır lafı kapanmıştı. TRT İnt'te Tanrıdır diye ezan okudular. Türkiye'den dinlenmiyordu o zaman bu televizyonlar, İntler dinlenmiyordu. Tamamen bağımsız hareket ediyorlardı. Çok kötüydü. Çok utanıyoruz televizyondaki programlardan diyordu. Bizim oradaki Ahıska Türkleri biliyorlar. İşte burada nasıl bir takım Hristiyan toplumlar varsa orada da bir takım gavurlar var. Onlar bu gördükleriniz falan demek mecburiyetini hissediyoruz. Çocuklarımızdan utanıyoruz diyorlardı. Şimdi Allah'a şükür bayağı epeyce bir milli programlarımız çıkıyor. Onlara da yol da gösteriyor, yordam da gösteriyor. O bakımdan çok iyi. Çünkü sizin etkiniz şu anda dünya medya savaşı. Bunun üstünde bir savaş, bunun üstünde bir silah yok. sözden daha güçlü bir silah da yok. Sözle ikna edersiniz, bir insan kazanırsınız. Öldürürseniz karşıdan bir kişi eksilmiş o. Halbuki ikiye çıkar fark kazanırsanız. Yani çok büyük değişme var. Türkiye bakışları elbette ki çok daha iyi. Ama maalesef bir takım zaman zaman çatlak sesler çıkıyor. Onu da önlemek mümkün değil. Çünkü dünyanın eli her yerde. Emperyalist güçlerin eli her yerde. Sadece Türkiye'de değil, birçok yerde. Yani bu hikayelerimde de inşallah okursunuz. Gözkaman diye bir hikaye anlatıyorum orada. Gözkaman, vaktimiz var mı bilmiyorum. Gözkaman, Rahmankul Berdibayev diye bir profesör vardı. Kazak'ta da ben bir süre bulundum. Bir konferans verdi. Dedi ki bir milletin iki düşmanı olur dedi. Biri dışarıdan gelir. Bayrağıyla, diliyle, kıyafetiyle, her şeyle bellidir. En cahil insandan en aydınına kadar onun düşman olduğunu hepsi bilir dedi. Ve ittifak içinde vatanını korur dedi. Bir de içinden çıkar dedi. Onun gibi konuşur, onun gibi giyinir, onun gibi yaşar, onun yediğini yer, onun içtiği suyu içer. Ama milletin düşmanlarıyla beraber hareket eder. Buna ne demek lazım diye uzun süre araştırdım dedi. Sonra Manas destanında buldum dedi. Buna gözkaman diyorlar dedi. Şu anda beni dinleyenler içinde birkaç tane gözkaman da vardır dedi. Belki beni de dinleyenlerin içinde birçok gözkaman vardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu kitaptan da hediye ettim. İnşallah ulaşır. Kapağını da yazdım. Bizi gözkamanlardan kurtarmanız dileğiyle dedim.
Evet, eyvallah. Peki o bölgede hayal kuran tarihi şahsiyetler var. Bunların başında tabii ki Sultan Galiyev var. Yani bölgeyi konuştuğumuz bir programda Sultan Galiyev'den bahsetmemek olmaz. Çünkü Galiyev'in de Türk toplumuna sunulmasında özellikle Amerikan propaganda merkezinin özel çabası ve gayreti var. Onların finans ettiği bazı eserlerle Türk toplumunda Galiyev asıl kimliğinden farklı bir şekilde lanse edildi. Oysa biz Galiyev'i Sebil-ül Reşat yazar evreninde Mirza Bala'nın dostları olarak bildik. Ve bunlar panislamist bir kültür içerisinde, İslami bir gaye içerisinde o dönem bir mücadele verdiler. Sultan Galiyev bölgede nasıl biliniyor? Sultan Galiyev ile ilgili neler söylersiniz?
Evet, Sultan Galiyev şüphesiz çok büyük bir adam. Kazan bölgesi zaten uzun süre Orta Asya'daki dini hareketleri desteklemiş. Cedidçiler oradan gelmişti. Yerlilerle onlar arasında cedidçiler arasında kavga çıkmış. Uzun süre de bu mektepleri filan onlar kurmuşlar. Modern mektepleri onlar kurmuşlar. Ama bu jenozit hareketleri dolayısıyla akl erenler, bu işi bilenler kayboluyor. Yeni yeni çıkıyor. Kendi milli hareketlerini anlatan kitaplar bile yeni yeni çıkıyor orada. Çünkü şu anda mesela Kırgızistan'ın geçmişiyle 1916'da mesela çok büyük bir kırgın olmuş. 1940 Alman Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda da çok büyük katliamlar olmuş. Gidenler dönmemiş yani birçokları. Ama münevverleri tasfiye edilince bu tip şeyler bilinmiyor. Mesela birisinin hatıralarında yazmış. Mesela bir Kırgızlar genellikle hayvancılıkla uğraşıyorlar. Ruslar yerleşiyor, araziyi çeviriyor, kapatıyorlar. Otlaklar ora kapandıysa burada otlatırım diyor Kırgız. Her taraf benim diyor, öbür tarafı. Ama gittikçe otlaklar daralmaya başlayınca sürtüşmeler başlamış. Akıl erenler de ortada yok. Bunlar ne yapacaklar da bilemiyorlar. İşte fırsat olmadı. Onu da konuşsak iyi olurdu belki. Şaduman Han var. Bir Kırgız. Tokmok'ta Bişkek'in. Tokmok daha eski bir yer. Bişkek sonradan kurulmuş bir şehir. Orada Bey sülalesi bu Şaduman Han. Şaduman Han 1904 yılında İstanbul'a geliyor. Buradan hacca gidiyor. Orta Asya Müslümanlarının bir örfü var, bir adeti var. Mutlaka hacca gidenler İstanbul'a gelip halifeyle bir cuma namazı kıldıktan sonra Hicaz'a gidiyorlar. Bu bir ayet değil, bir emir de değil, hadis de değil ama örf. Kaşgar'dan da çıksa İstanbul'a geliyor, gidiyor. Ben öyle kimseler tanıdım. Mesela Adana'da Bedir Hucent vardı, bizim Özbek'ti kendisi. Onun babası gelmiş halifeyle cuma namazı kılarken Birinci Dünya Savaşı çıkmış, hacca da gidememiş, memleketine dönememiş. Silifke'de bir Şemsettin Bey vardı, vefat etti, Allah rahmet eylesin. O da Uygur'du. Kaşgar'dan gelmişler. Savaş çıktığında Birinci Dünya Savaşı, onlar Hicaz'daymış. Osmanlı ordusu Hicaz'dan çekilince o kafiler, haç kafilelerini alıp Osmaniye'ye kadar getirmişler. Buradan istediğiniz yere gidebilirsiniz demişler. Yani oralardan gelmiş, yaşamış, çok insanlar duydum ve gördüm. Çünkü halifeyle cuma namazı kılmadan sanki haçları eksik kalacakmış gibi düşünüyor. Böyle bir örf var. Bu tabi Osmanlı zamanında sonradan unutuldu. Bu yollar da kesildi. Gelip gitme imkanı da kalmadı. Hacca giden de kalmadı. O devirlerden kalan bu insanlar zamanında şeyde Şaptan Batır'da geliyor. O sırada Hicaz Demir Yolları başlamış. Hicaz Demir Yolları inşaatına Şaptan Batır 2000 altın nakdi teberruda bulunmuş. Bu Sultan Abdülhamit dizisini hazırlayan arkadaşlar bunu bilmiyorlar. Bilseler bunu koyarlardı oraya. Çok da iyi olurdu yani. Orayla bizi birbirimize bağlayan bir bağ, bunun evet, bilinmesinde çok büyük fayda vardı. Nitekim geçen gün Kırgızistan'da benim bir arkadaşım var. Marat İsakov diye. Marat Bey'in dedesi de Şaptan Batur'la hacca giden kafilenin içindeymiş. O anlattı. O demiryolu inşaatına para ödenmesini falan da o teyit ediyor, biliyor. Ayrıca bir ailesinin elinde bir Sultan Abdülhamid'in beratı var. Benim kitabıma onun fotokopisini koydum. Çok kimseye gelmiş. İran'dan gelenler olmuş, okutamamışlar. Araplardan gelenler filan. Sonradan Osmanlıca olduğunu anlıyorlar. Okutuyorlar. Sultan Abdülhamit Han'ın arkasında mühürü tuğrası var. Şaduman Han, Cantayoğlu Şaduman Han diye zikrediyor. Teşekkür ediyor bu şeyinden dolayı. Kendisi uzun bir kuşe kağıdı altın suyla yazmış bir berat veriliyor. Bir de altın madalya verilmiş. Altın madalya kaybolmuş. Şaduman Han esas adı. Kırgızlar Şaptan diyor. Bizim Mehmet'e Memo dediğimiz gibi. Biz Memo'nun aslı Mehmet olduğunu biliriz de. Onlar Şaduman olduğunu herhalde bilmiyorlar. Çocukların adını Şaptan koyuyorlar. Bu adamcağız oraya okullar açmış. Bakmış ki halk çok geri, yetiştirmek için okullar açmış. Asya'da 5 Türk kitabında bu var. Şaptan Batur'un oğlu Hüsamettin diye birisi var. Samudin diyor Kırgızlar. Hüsamettin. O Asya'da 5 Türk'ü mutlaka okumak lazım. O 1916 Kırgız'ını anlatıyor. Osmanlı'dan giden 5 tane gerilla subayı bunlar. Orada teşkilatlandırıyor. Çok büyük zaferler de kaza ama halkın nüfusu az, okumuş insan az. Ama Şaptan Batur'un büyük hizmeti var. 1917'de komünist devriminden sonra ikinci defa Ruslar geldiği zaman Şaptan Batur'un mektebini de yıkmışlar. Mezarını tarla yapmışlar. Kırgızlar onları buldular, çıkardılar. Mezarın oraya bir mezar taşı diktiler. Sonra da onun adına bir anıt mezar yaptılar. Şaptan Batur adına. Turgut Özal zamanında 5 Cumhurbaşkanı geliyor. Toplantı yaptıkları zaman rahmetli Turgut Özal Bey diyor ki bir fon kuralım. Bunlarla şu ihtiyaçlarını biz şu kadar yatıralım. 50 milyon dolar siz yatırın, 40 sen yatır falan diye böyle bir taksimat yapınca asgari ücret çantasından hemen bir takım kağıtlar çıkarıyor. Bu söylediğiniz parayı biz vaktiyle ödedik Sayın Başkanım diyor. Buyurun diyor. Şaptan Batur'a verilen kağıtları gösteriyor. Yani ben diyor 2000 altın teberrüde verilmiş bir dedelerimiz. Orada bir espri de oluyor bu. Nur Sultan filan öbürleri hayretle takip ediyor. Allah ne bize şimdi söyledi mi? Ne zaman öğrendi de bu parayı yatırdı gibisine. Bu bizi orayla bağlayan. Bu batıda olsa bunlar romanlar yazılır, filmler çevrilir, tiyatrolar çevrilir. Allah'a şükür yavaş yavaş ona da başladık herhalde. Orada mesela Ertuğrul dizisi Kırgızistan televizyonunda seyrediliyor Kırgızcılara. Ve çok da büyük ilgi alaka görüyor. Çünkü Kırgız kendini görüyordu. O çadır, o malzemeler birçokları Van'daki Kırgız köyünden getirilmiş. Yani inşallah gelecek parlak olacak.
İnşallah. İnşallah. Peki biz de bölgeyle Fergana ve Uygur bağlamında bazı yaşadığımız sorunlar var. Çin'in özel uygulamaları var, politikaları var. Confucius Enstitüsü adı altında Kırgızistan'da enstitüler açılıyor ve bölgeden bir beyin göçü projeleri de yürütülüyor. Biz nasıl Yunus Emre enstitüleri açarak bölgelerle kültürel bağlar kuruyorsak, Çin de kendi kültürü bağlamında Confucius Enstitüsü kurarak bölgede çalışmalar yapıyor. Bu bağlamda neler söylemek istersiniz?
Evet, benim oradan gelen Uygur dostlarım var. Onlardan dinledim, bu bölgeyle ilgili olaylar var. Onlardan birisine sordum, ne kadar Çinli var Kırgızistan'da dedim. 100.000'den fazla dedi. Ben dehşete düştüm. 100.000 çok büyük rakam. 5-6 milyon nüfus olan bir ülkede 100.000. Bu dağda bayırda da yaşamıyor. Merkez kritik yerlerde bu nüfus haliyle. Çünkü ticaret micaret uğraşıyor. Dedim ben inanamıyorum dedim. O kadar var mı? Biz dedi Uygur olduğumuz için dedi. Yüzüne baktığımız zaman Çinli ile Kırgız'ı ayırırız. Siz ayıramazsınız dedi. Kırgız'la Çinli aynı zannedersiniz dedi. 55 tane Çin lokantası var burada dedi. Biraz da nüfusla alakalı ona. Çünkü Çinliler geliyor genellikle. Evet. Dolayısıyla 55 Çinli, 55 lokanta büyük bir rakam. Belki şu anda daha da arttı bu konuşma. 8-10 sene evvel oldu. Oradan gelenler hiç iyi şeyler de anlatmıyorlar. Çok kötü baskı var. Ama onlar diyorlar size nasıl PKK'lı varsa bizde de böyle teröristler var. Biz onlarla mücadele ediyoruz. Müthiş yalan söylüyorlar. Mesela İstanbul'da Çin elçisinin bir toplantısında bulundum ben. Biz diyor Sincan bölgesinde Ruslardan parayla satın aldık diyor. Yani orası Türk bölgesi değilmiş. Rusların hakimiyetiymiş. Ruslardan parayla almışlar. Şimdi Kaşgar'da ilk Müslümanların Satıp Burhan'ın mezarı var. Kaşgarlı Mahmut Divan Lügat-ı Türk müellifi Kaşgarlı Mahmut'un mezarı var. Kutadgu Bilig müellifi Yusuf Hasacı'nın mezarı var. Kaşgar'ın dışında ve bu Uygurlar her bayramda, seyahatta imkan buldukça ziyaret ettikleri, mukaddes saydıkları, dilekte bulundukları makamlar, yerler bunlar. Ama onların yaştaşı, onların çağında yaşamış bir tane Rus yok. Yani 10. asırda bunların mezarları oraya konmuş. 10. asırda Ruslar Moskova'da bile yoklar. Daha kuzeyde Peribet bataklıklarında yaşıyorlar. Güneye inmemişler. Kaldı ki 200 sene öncesine de ait mezarları yok. Yani böyle Londra'da, Berlin'de belki bu lafları anlatsa ona inananlar olabilir ama Türkiye'de bu işi inandırmak mümkün olmadığı halde bile bile bu yalanı söylüyorlar. Ve oradan kaçıp gelenler büyük sıkıntı içindeler. Zaman zaman yakalanıyorlar, götürülüyorlar. Çok fazla miktarda ajanları da var. Ve çok büyük bir politik eziliyor. Bana göre Kırgızistan'da iki büyük tehlike var. Evet. Birisi misyoner tehlikesi. Dağ bayır misyonerler köy köy değil ev ev geziyorlar Hristiyan diye. Her fraksiyonu var. Baptistleri var, Krishnalar var. Efendim Katoliği, Protestanı, İngiliz'i, Alman'ı, Fransız'ı ne varsa aklınıza gelirse. Çünkü orada dini sahada bir boşluk var. O boşluktan istifade eden herkes bohçasını açmış, kendi malını pazarlamaya çalışıyor. İkinci büyük tehlike de Çin'dir. Çin 50 milyon Çinliyi getirse o tarafa Karadeniz'e, Hazar Denizi'ne kadar o bölgede nüfus ekseriyetini sağlar. Ama Çin'de bir eksiklik olmaz. Orada bir eksiklik olmaz. Ruslar 50 milyon Rus getirselerdi Rusya'da boşluk olurdu. Çin'in 50 milyon değil, 100 milyon umurunda değil. Nitekim 50 milyondan belki bizim hududumuza kadar da ekseriyet alabilirler. Ona göre burası çok nüfus itibariyle az sayılıyor haliyle. Böyle bir yerleşme var ve Çin nüfus yerleşiyor oraya. Çeşitli yollarla deniyor.
Uygur bölgesine.
Kırgızistan'a yerleşiyor. Kırgızistan'a yerleşiyor, evet. Belki daha ilerlerde de var. Ben orada 100 bin civarında Çinli olduğunu duyunca. Çünkü onlar Batılılar gibi değil. Batılılar masasında çikolatası yoksa o huzursuzluk duyuyor. Yemeğe yatağı eksikse huzursuzluk duyuyor. Çinli öyle değil. Her türlü meşakkate dayanıklı, talimli, hazır. Ne bulursa onu yiyen bir insan. Yani açlık, tokluk da değil. Koçkor diye bir yer var. Benim cami yaptığım, ilk cami yaptığım kasaba. 13-14 bin nüfuslu bir yer. Oradan o Marat Bey bahsettiğim arkadaşımız da oralı. Oradaki yol ihalesini Çinliler almışlar. Çinliler yapıyorlar. 10 dolardan almaya başladılar diyor, eşekleri diyor. 100 dolara kadar fiyatı çıktı ama kalmadı diyor. Hepsini yediler diyor. Ne bulursa onu yiyor. Ne biz öyleyiz ne Batılı öyle. Yani onların bir yere alışmakta falan güçlükleri yok. Yani kolaylıkla yerleşebiliyorlar ve kolaylıkla da çoğalabiliyorlar.
Evet. Sevgili dinleyenler, Parlamentoların Dostluğu programı devam ediyor. Özer Ravanoğlu misafirimiz. Son sözlerinizi alacağım. Çok böyle hacimli bir program yapmaya çalışıyoruz ama bu hatıralarla ve dokunuşlarla gerçekten planladığımızın da dışında ama güzel bir program oldu. Özer Ravanoğlu'na çok teşekkür ederim. Doğudan batıdan hikayelerle 25 yıldır yaşadığı Kırgızistan'dan ve Orta Asya bölgesinden acı hikayeleri kaleme alarak bir kitap
Tanrı Dağları'nın gözyaşları.
Bir kitap ortaya çıkardı. Yine Tanrı Dağları'nın gözyaşları evet. adıyla Ötüken'den çıkan iki tane kitabı da sağ olsun bize burada imzaladı, takdim etti. Son sözlerinizi alalım. Kırgızistan'a buradan bir selam ile.
Efendim eğer dinleyen varsa Kırgızistan'daki bütün dostlarımıza selam ediyorum. İnşallah bir hafta sonra da orada olacağım zaten haftaya. Çarşamba günü orada olacağım. Salı günü uçağım inşallah. Herkesin üzerine düşen bir vazife var. Yani herkes evinin önünü temizlerse bütün şehir temiz olurmuş. Onu düşünerek hepimiz bir şeyler yapmanın gayreti içerisinde olmalıyız. En azından mesela Kurban Bayramlarında ben her zaman Türkiye'den arkadaşlar tanıyanlar gönderiyorlar. 50-60 tane kurban kesiyorum, dağıtıyorum. Efendim, Türkiye'ye gelip okuyan çocuklar var. Onlarla ilgilensinler. Kızı olan bir kız talebe evini alsın. Oğlu olan bir erkek talebeyi, oradan gelip okuyan bir talebeyi hafta sonlarında evlerine alsın. Onlara yakınlık göstersinler. Biz önce birbirimizin yarasını sarmaya mecburuz. Önce birbirimizi sevmeye mecburuz. Dinen de öyle. Birbirinizi sevmedikçe kamil iman sahibi olamazsınız. Birbirinizi sevmedikçe de cennete giremezsiniz buyuruluyor. Demek ki bir sevginin, muhabbetin bunun ölçüsü yok. Kiloyla, okkayla yahut metreyle ölçülen bir şey değil. Bu yürek işi, kalp işi. Yürekten birbirimizi sevmemiz lazım. Bu Allah'ın da hoşuna gider. Milletimizin de hoşuna gider. İnsanlar da öyledir. Hayvanlar bile bir sevgi gördükleri zaman hissetmezler mi? Hissederler. Onun için okuyalım, öğrenelim ve iyi insan olarak örnek olalım.
Evet. Çok teşekkür ederiz. Parlamentoların Dostluğu programının bu haftaki konuğu yazar seyyah Özer Ravanoğlu idi. Özer Ravanoğlu'yla Kırgızistan'ı konuştuk. Biraz Uygur'a dokunduk. Biraz Kazakistan'a dokunduk. Ama hepten kardeşlerimizi ve kardeşliği konuştuk. Kardeşlik hukukuna değindik. Bölgede yaşanan sosyal değişimleri ele almaya çalıştık. Bir başka Parlamentoların Dostluğu programında tekrar bir araya gelmek ümidiyle ben Fatih Bayhan. Esenlikle kalın efendim.
Parlamentoların Dostluğu.